Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 30 Haziran Salı. Yıl 2020. Ay 6. Gün 182. Hızır 56.
1441 Hicri Zilkade 9. 1436 Rumi Haziran 17.
Yaprak Fırtınası.
Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 100. kuruluş yılı.
Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışımızı I Fought the Law adlı parçayla yaptık. The Clash grubundan dinledik. Yok, Bobby Fuller dörtlüsünden. Clash de söylüyor aynı şarkıyı. Ben ikisini karıştırarak başladım güne. Yani ben sıcak güneşin altında taş kırarak geçiriyorum hayatımı. Bebeğim beni terk etti. Kanunla mücadele ettim ve kanun kazandı. Kanun nizam kazandı diye dalga geçen bir şarkı. Hukuk mücadelelerinden de böyle bir şey sonuç çıkarmak mümkün olabilir. Bugün Türkiye'de çok önemli bir toplantı, miting var. Daha doğrusu bir direniş günü diye adlandırılıyor. Ona da birazcık gönderme olsun diye çaldık. İstanbul Barosu'nun, İstanbul Baro Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu'nun bir çağrısı var. Sizi çocuklarınıza gururla anlatacağınız bir direniş gününe davet ediyorum diyor. 30 Haziran Salı günü, yani bugün saat 12.30'da, yani 4,5 saat sonra Çağlayan Adliyesi'nin karşısındaki meydanda savunma mitingi var. Beni bağışlayın ama bu kez gelmeye mecbursunuz diyor İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu. Sevgi ve saygılarımla demiş. Ülkemiz yargısının teslim alınmasına yönelik çok ciddi bir tehdidin arifesindeyiz. İktidar yasa yapma gücünü silaha dönüştürüyor. Hukuksuzluğun yasa gücüyle meşrulaştırılmasına izin veremeyiz. Biz avukatız. Bunu anlatabilmemiz gerekiyor diyor. Ardından da 78 barodan destek çağrısı geldi. İzmir Barosu'nun da çoklu baro yürüyüşüne izin verilmeyince avukatlar oturma eylemi başlattı. Türkiye'nin hukukçuları, avukatları sokakta bugün meydanlarda çok değişik bir biçim oluyor. Türkiye nereye gidiyor sorusunu da çeşitli açılardan sormaya imkan veriyor. Onlara döneceğiz ama öncelikle şarkıyı bunun için çaldığımızı söyleyelim. Bir de şey ilavesi de bulunalım. Saatli Marif takvimindeki yaprak fırtınası Deniz Gezgin'in doğa defterinde de şöyle açıklanıyor. Bugün kuzeyli rüzgarlar sertçe eserek ağaçları en canlı zamanında yapraklarından tutacak. Bugün yaprak fırtınası var. Evet, şimdi tarihte bugüne geçelim.
1934 yılında bugün Almanya'da uzun bıçaklar gecesi başladı. İki gün içerisinde Hitler büyük sermaye lehine programına itiraz eden SA liderlerini yok etti. İki gün süren katliamlarda büyük sermayenin devletleştirilmesini, esnaf ve küçük sermayenin desteklenmesini ve işçilere kar payı verilmesini savunan SA örgütü başkanı Ernst Röhm ve 85 üst düzey SA lideri öldürüldü.
Evet, SA dedikleri,
SS'ler tarafından.
SS'ler tarafından, evet. Sturmabteilung, kısaca SA diye biliniyor. Türkçe fırtına birlikleri ya da bölüğü ya da taarruz bölüğü. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin Weimar Cumhuriyeti zamanında 1930'da oluyor, bu 34 yazında oluyor. Yani Nasyonal Sosyalistlerin yükselişinde önemli rol oynamış olan yarı askeri bir paramiliter bir örgüt bu. Mensupları da Mussolini'nin İtalya'sından esinlenerek kahverengi gömlekler giyiyor. O zamanlar bolca bulunuyormuş kahverengi üniformalar, bir önceki savaştan kalma. Ve onun için de kendilerine kahverengi gömlekliler diyorlar. Kurucusu da biraz önce sözünü ettiği özdeşinde Ernst Röhm diye birisi. 1920'de kurulmuş, 21'de tam anlamıyla paramiliter bir örgüt olmuş. Parti toplantılarının güvenliğini sağlamak amacıyla hareket ettiğini söylüyor ama daha sonra her tarafta, özellikle sol partilerle, komünistlerle kavgalara girişiyor, saldırılar. Barlarda, birahanelerde ve birçok yerde komünistlerin silahlı örgütü Roter Front Kampfverbund'la sıkça kavga etmeye başlıyor. Kanlı çatışmalar sokakta da yaşanıyor. Sonra 3,5 milyona kadar çıkmış SA. Bayağı bir ordu, muazzam bir şey bu. Ayrıca ağır silahları da var. Alman ordusunun sadece 100 bin askeri var. Yani Alman ordusunun 3,5 evet, katı.
Zaten evet. Komünist Parti'nin veya Sosyal Demokrat Parti'nin de yüz binlerce silahlı işçi birlikleri var. Biraz zaten bu esaların öne çıkma sebebi işte Alman devletine, sermayesine destek zaten. Silah gücü yetmediğinde harekete karşı.
Evet, ikinci ordu oluyor ve Nasyonal Sosyalistlerin, Nazilerin politik rakiplerinin bastırılmasında da büyük rol oynuyor ama fazla rakip olduğunu düşününce de sonra Hitler bunlardan kurtulmaya bakıyor ve yardımcı polis, Hilfspolizei diye atanıyor önce. 34 yazında SS gelişince Schutzstaffel denilen örgütün, o zaman SS'lerin gerekse de kendisinin zamanla güçlenerek başına buyruk hareket etmeye başlaması sonucu değer kaybediyor ve işte 1934'te 30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece Adolf Hitler SA üst kademelerinde yer alan kişilerin tutuklanıp idam edilmesini emrediyor. İşte ona da uzun bıçaklar gecesi diye anılıyor. En az 85 üst düzey SA liderinin bıçaklanarak öldürüldüğü tahmin ediliyormuş. Ernst Röhm'ün öldürülmesinden sonra SA'nın başına da Viktor Lutze diye birisi getiriliyor. SA'nın komutanları arasında Adolf Hitler, yani Ernst Röhm'den başka Hitler var. Emil Moritz, Viktor Lutze ve Wilhelm Scheepmann diye isimler de sayılabiliyor. Korkunç bir tarih. Uzun bıçaklar gecesi. En 85 üst düzey liderin bıçaklanarak öldürüldüğü bir geceden bahsediyoruz. Büyük bir şiddet olayı. Evet, 1948'de bugünse toplum bilimci ve siyasetçi Prens Sabahattin özerklik teorisinin de Türkiye'deki o topraklardaki bu topraklardaki en önemli savunucularından, geliştiricilerinden birisi Prens Sabahattin. İsviçre'de sürgünde ölüyor. Padişah Abdülmecid'in kızı Seniha Sultan'la damat Mahmut Celalettin Paşa'nın oğlu hayatı boyunca merkezi otoriteye karşı özerkliğe, bireysel girişimciliğe destek veren bir anlayışı savunmuştu Prens Sabahattin.
1971 yılında bugünse dünyaya dönen Sovyet uzay aracı Soyuz 11'deki 3 kozmonot ölü bulunuyor. İnsanlı bir uzay aracının bir uzay istasyonuna tarihte ilk kez başarıyla kenetlendiği görevin dönüşünde bir hata sonucu 3 kozmonot havasız kalarak boğulmuşlar.
Evet, feci bir kaza. 1997'de bugünse Birleşik Krallık, İngiltere, Hong Kong'un idaresini, eski sömürgesi Hong Kong'un idaresini Çin'e bırakıyor. Özel kalması gereken bir anlaşma var ama Hong Kong 2 yıldan beri Çin'in ilhak girişimlerine karşı da mücadele etmekte, biliyorsunuz muazzam bir şeyde götürüyorlar sokaklarda ve dünyanın en güçlü ordularından birine, hatta belki de en büyüğüne sahip olan ve en güçlü bir idaresi bulunan zorba Çin, Hong Kong'daki şeyi bastıramadı. Bu da devam ediyor. Peki, tarihte bugün de böyle. Bugün de bugüne geçmeden önce her zaman son zamanlarda yaptığımız gibi Osman Kavala için Birleşmiş Sanatçılar adı altında sanat, siyaset ve sivil toplumdan dünyanın her tarafından temsilciler Osman Kavala'nın davasında uluslararası farkındalığı artırmak için birer dakikalık, en fazla birer dakikalık videolar yapıyorlar. Onlardan ikisini çalacağız. 973 gündür tutuklu Osman Kavala hak savunucusu ve iş insanı ve çeşitli davalardan beraat ettiği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de derhal serbest bırakılmasını isteyen bir karar çıktığı halde tutuklu halini sürdürüyor. Mahpus da durumda. Şimdi ilk önce Baçoy Koop, yani basma, çoğaltma ve yayma kooperatifinin videosuna kulak verelim.
Basma, çoğaltma ve yayma kooperatifi olan Baçoy Koop adı altında çalışmaya 2015'te başladık.
Tekstil teknolojisini bir direniş aracı olarak gören ve 1960'lı yıllarda ortaya çıkan bağımsız zincirlik kültürüne ilişkin araştırmalar yaptık.
Tekstil makinesinin kolektif üretim ve kuşaklar arası diyalog için sunduğu imkanları da araştırdığımız bu süreçte Osman Kavala'nın açtığı mekanlarda bir araya geldik.
Osman Kavala'nın oynadığı bu tarz kültürel buluşmalarda oynadığı önemli rolü vurgulayan bir videonun sesiydi. Baçoy Koop Basma, Çoğaltma ve Yayma Kooperatifi. Şimdi bir de sanatçı Aslı Çavuşoğlu'nun videosunda neler söylediğine kulak verelim.
İstanbul Bienalinde yapacağım Kırmızı Taksim Kırmızı İşin araştırması için ilk kez 2015'te Ermenistan'a gittim. Görüştüğüm insanların pek çoğu Osman Bey tanıyordu. Onun insanlara vermiş olduğu güven Ermenistan'daki araştırmamı kolaylaştırdı. Sergiden sonra bu habersiz yardımı için teşekkür etmek istediğimden kendisiyle görüştüm. İşin Ermenistan'da da sergilenebilmesi için görüşmeler yapmak üzere yola çıktık. Gümrü'de bir stüdyo ziyaretinde bize ikram edilen şap gibi kahveyi nezaketen içmesini aklımdan çıkaramıyorum. Kendimi Osman Bey gibi iyi bir insan olmak istiyorum dediğimi hatırlıyorum.
Sanatçı Aslı Çavuşoğlu'ydu bu konuşanda. Evet, günün haberlerine geçiyoruz şimdi. Çok sokaklarda, meydanlarda, adliyenin önünde insanlar hak ve adalet arayışı içinde bulunuyorlar. Bunu hem avukatlar, hukukçular hem emekçi, işçiler de görüyoruz. Çeşitli kesimlerde var. En önemlisi bu ama yani avukatlarınki. Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirecek yasal düzenlemeye ilişkin olarak temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız kanun teklifini yarın sabah veriyorlar diyor bugün için. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz diyor. Bu arada da milletimizi Rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığa karşı dikkatli olmaya ve tavır almaya davet ediyorum diye de konuşmuş.
Evet, onur haftası olduğu için ve bir dizi etkinlikler yapıldığı için bu sefer de hemen hemen bir dizi diğer otoriter lider gibi LGBT bireyleri hedef almış bu konuşmasında da.
Evet, yani birileri manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek özellikle genç dimağları zehirlemenin peşindeler ifadesini kullanmış. Kendisi T24'ten bu haber. Fakat şeyi de hatırladık, gene T24 de hatırlatıyor. Eşcinsellerin yasal güvence altına alınmaları şart demişti 18 yıl önce. Bugün lanetlenmiş sapkınlıklar ifadesini kullanırken bundan sadece 18 yıl önce 2002 seçimlerinden önce bir videosu da var. Çalmayacağız onu ama hatırlatmış T24. Yani şey söylüyor, 2002 seçimleri öncesinde Genç Bakış diye bir programda gay ve eşcinsel vatandaşlarımıza bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi haklar tanımayı düşünüyor mu diye sordukları zaman kişisel olarak ne düşünüyorsunuz sorusuna Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimlere girerken bir defa eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyorum diye yanıt vermişti. 18 yıl arayla tam tersini söylemesi dikkat çekici. Bir de bu da bizim aklımıza da şeyi getirdi. İşkenceye de sıfır tolerans diyordu. Bunu 2003'te, 2004'te, 2008'de, 2009'da, 2011'de, 2016'da, 2017'de ve 2019'da tekraren söyledi. Oysa ama özellikle Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yaptığı açıklamalarda çok net olarak dökümü vardı. İşkence kol geziyor bütün Türkiye'de, hapishanelerde ve başka yerlerde.
Tabii bir dönem orada Kürt sorunu da mutlaka çözeceğini söylerken en son Kürt sorunu bitmiştir artık ülkede noktasına gelinmişti.
Evet, büyük çelişmeler var. Bunlara devam edelim. Fakat işte biraz önce de açılışta söylediğimiz gibi İstanbul Barosu'ndan önemli bir çağrı var. Avukat Mehmet Durakoğlu'ndan bugün saat 12.30'da Çağlayan Adliyesi'nin karşısındaki meydana çağırıyor. Savunma mitingine şöyle diyor: sevgili meslektaşım, ülkemiz yargısının teslim alınmasına yönelik çok ciddi bir tehdidin arifesindeyiz. İktidar yasa yapma gücünü silaha dönüştürüyor. Hukuksuzluğun yasa gücüyle meşrulaştırılmasına izin veremeyiz. Biz avukatız. Bunu anlatabilmemiz gerekiyor. Sizi çocuklarınıza gururla anlatacağınız bir direniş gününe davet ediyorum. 30 Haziran Salı saat 12.30 Çağlayan Adliyesi'nin karşısındaki meydan, savunma mitingi. Beni bağışlayın ama bu kez gelmeye mecbursunuz. Sevgi ve saygılarımla. İstanbul Baro Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu diyor. 78 barodan, Türkiye'de 80 baro var. Bildiğim kadarıyla 80.
Öyle deniyor mu? Neden 80 olduğunu, hangi ilde yok yani, ya da yok mu bilmiyorum, yuvarlıyorlar mı?
Evet, ben de anlamadım bunu. Bakmak lazım. Araştırmacı gazeteci olarak bak bakalım. Baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirecek bu yasal düzenlemeye karşı 78 baronun başkanları, başkanlıkları ya da gazetelere tam sayfa ilan vermişler. Bu ülke üzerinde yaşayan, hukuk devletine ve insan onuruna inanan her vatandaşa tarihi bir çağrıdır. Sözleriyle destek istiyorlar. Barolar çoklu baro kisvesi altında yıkıldığında bu ülke üzerinde yaşayan ve adalete ihtiyaç duyan istisnasız herkes artık sessiz ve kimsesiz kalacaktır diyorlar. 78 baro başkanlığı, aralarında en büyük baroları Türkiye'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'inde bulunduğu gazetelere tam sayfa ilan veriyorlar ve Erzincan ve Elazığ barolarının sadece yer almadığı belirtiliyor. Yani söz konusu düzenleme yasalaşırsa hak kayıpları ve bu yasaya karşı çıkma sebeplerini anlatıyor. Hangi hakların kaybolacağını gazetelere verdikleri ilan metninde de şöyle bir ifade var: yaşımıza, güneşe, yağmura ve virüse rağmen ülkemizin dört bir yanından Ankara'ya yürümemizin ve başkentimizin girişinde tarafımıza uygulanan insanlık dışı muameleye rağmen direnmemizin ve kararlı duruşumuzun nedeni baroların yapılarının değiştirilmesi adı altında parçalanma, niteliksizleştirme ve susturulma tehdidine karşı bir tepki, ama aslında bu tehdidin vatandaşın sesinin kesilmesi, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması karşısında savunmasız bırakılması anlamına gelmesinedir diyorlar. Baroların bölünmesi, bu durum, bu metin bu ülke üzerinde yaşayan, hukuk devletine ve insan onuruna inanan herkese tarihi bir çağrıdır. Cumhuriyetin ve elbette yargının vazgeçilmez kurumları olan barolarda çoklu baro kisvesi altında yıkıldığında bu ülke üzerinde yaşamak çok daha zorlaşacak. Herkes artık sessiz ve kimsesiz kalacaktır diyor. Sesi kısık, cübbesi düğmeli topluluklar yaratacak diyorlar. Tahakküme karşı mücadelemize destek vermeye davet ediyoruz diyorlar. Ankara Barosu Başkanı'ndan da çok ilginç bir açıklama var. Erdinç Sağkan Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda Hürriyet Gazetesi'nin ilanı yayınlamadığını yazmış. Bunu da bir kenara not alalım. Hürriyet Gazetesi bu ilanı dahi yayınlamayarak tarihteki yerini aldı diyor. Basın özgürlüğünde geldiğimiz nokta sözleriyle gazeteye tepki göstermiş. Hürriyet Gazetesi şey değil mi? Amiral gemisi en yeni yayın
öyleydi, yönetmeni. Sattılar ya ama onu. Artık herhalde denemiyorlardır.
Genel yayın yönetmenini.
Ahmet Hakan.
Bu arada bir açıklama da var. Bayburt'ta yokmuş. Avukat sayısı 30'a ulaşmadığı için.
Öyle mi?
Evet.
Tamam, bunu bilmiyordum.
Aynur Hanım'dan programcımız taze bilgi geldi. Bak, senin de yüzünü kara çıkarttı işte.
Evet.
Araştırmacı gazeteciliğe şey yok. Bayburt'un özel bir özelliği, bir başka özelliğini de bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Doğru. Gezi olayları sırasında bütün Türkiye ayağa kalktığı, milyonlarca kişinin isyan ettiği sırada bir tek Bayburt'ta yapılmamıştı. 81 içinde bir tek Bayburt'ta şeyde yok, baro da yok. Evet, bu İzmir Barosu'nun çoklu baro yürüyüşüne de izin verilmediği haberi var. Avukatların oturma eylemi başladı. Bu da önemli aslında. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çoklu baro teklifi üzerinde duruyoruz. Yarın teklif verecek milletvekili arkadaşlarımız diye öğrenmiş milletvekillerinden herhalde. Onun yürüyüş yapmak isteyen İzmir Barosu polis engeliyle karşılaşmış. Avukatlar da engelleme üzerine baro sokağında oturma eylemi başlatmış durumdalar.
Yürüyüş evet, dün kararını... Mersin Barosu da bir miting, savunma mitingi gibi bir çağrı yapmıştı. Orada da bir eylemlik olmuştu. Yani diğer illerde de, büyük şehirlerde ve diğer illerde eylemlilikler bir yandan sürüyor. İzmir'de de benzer bir yürüyüş yapılacakken polis müdahalede bulunmasıyla birlikte oturma eylemine dönüştürülmüş. Ve bütün gece oturdular.
Neden yürüyüşüne izin vermiyor polis? Sen daha iyi bilirsin.
Salgın sevgili halkımızı.
Evet, şey var.
Şey güvenliği
sağlık,
demişler.
Sağlık evet. Güvenliği. Yani maskeli olarak izin verselerdi. Evet, yani şey, savunma yürüyor sloganları atıyorlar ve emniyet güçlerinin yürüyüş için bir araya gelen İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlara izin verilmeyeceğini aktarmışlar. Fakat devam ediyor. İlginç bir durum var. Bu da Çağdaş Hukukçular Derneği'nden de İzmir'den, İzmir bölümünden yapılan açıklamada da polislerce keyfi olarak engellendiğini, yani hukuka aykırı ve İzmir Barosu önünden yapılmak istenen yürüyüş polis tarafından keyfi olarak engelleniyor. Tüm üyelerimizi sokağa ve mesleğimize sahip çıkmak üzere İzmir Barosu önüne çağırıyoruz diyorlar. Bu arada Fikret İlkiz, hukukçu, avukat ve yazar aynı zamanda, Biyanet'te çıkan bir yazısında Barolar Birliği Yönetim Kurulu mecbursunuz başlığıyla bir yazı yazıyor. İstanbul Barosu Başkanı 30 Haziran 2020 tarihinde direniş için yapılacak savunma mitingine katılmamız için mecbursunuz diyor ve söyleyecek sözü var. Çok haklı demiş. Avukatlara mecbursunuz. Çünkü biz avukatız diyor. Türkiye Barolar Birliği mecbur değil. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyelerinden sadece 4 üyesi 9 Mayıs 2020'de basında yer alan ortak bir açıklama yapmışlardı, ortak tırnak içinde. İktidarın baroların yapısını değiştirmeye çalışmasının savunmanın bağımsızlığını ve gerçek anlamda avukatlığı ortadan kaldıracağını ve itaatkar baro yaratılmak istendiği uyarısını yapmışlardı, o da tırnak içinde. Daha sonra yani Türkiye Barolar Birliği Başkanı olan ve yazdıkları gibi yazarsak TBB Başkanımızın, yani başkanlarının 8 Mayıs 2020 tarihli sosyal medya açıklamasından öğrendiklerini açıklamışlar. Dört avukat bilmedikleri ama tamamlanmış olan itaatkar baro hazırlığını kimden öğrenmişlerdi diyor. Bu şekilde öğrenmiş olmalarını da yani başkanlarının açıklamasından, sosyal medyadan öğrendiğini açıkladılar. Bu şekilde öğrenmiş olmalarını da vahim olarak nitelendirdiler. Öncelikle belirtmek gerekir ki Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri olarak böyle bir çalışma ve gelişmeden ancak şimdi ve bu şekilde haberdar olmamız, yapılmak istenen esaslı değişikliğin meşruiyetine gölge düşürdüğü gibi bizler için kabul edilemez bir vahamete de işaret etmektedir diyordu. Yani Fikret İlkiz de şöyle diyor, başkanları biliyordu, vahim olan durumsa yönetim kurulu bilmiyordu. Olabilir mi? Olabilir gerçekten. Yani kendileri için kabul edilemez vahamet dedikleri vahim durum Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yaşandı. Adalet Bakanı avukatlık ve barolarla ilgili bir yasa hazırlığı yok dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Yürütme Kurulu AKP'nin toplantısı öncesinde açıklama yaptı ve Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları sonrası baro ve tabip odaları başta olmak üzere yapılarda düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirdi diyor. Bunu takip ediyor. Ve ondan sonra işte Fikret İlkiz şeyi yazıyor. 51 baro başkanı 11 Mayıs 2020'de ortak açıklama yaptılar. Bu sebeple baroların demokratik yapısını bozacak, baroları işlevsiz ve atıl kılacak, bağımsız özgür savunmaya ket vuracak tüm girişimlerin Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine aykırılık teşkil edeceği açıktır diye başlayan etraflı bir açıklama yaptılar. Sonuç bildirgesinde Türkiye Barolar Birliği nezdinde 80 baronun uzman ve akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmalı. Bu komisyonca hazırlanacak tasarı kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Doğru, adil ve hukuki olan hareket tarzı bu olmalıdır dediler. 1 Haziran'da gelişmeler oldu. Kanun hazırlıkları kapalı tutuldu. Eylemlilik kararı alındı. 19 Haziran'dan başlamak üzere Ankara'ya savunmaya özgürlük yürüyüşü başlatıldı. Karşılayanlar polisler oldu ve Ankara'nın kapıları kapatıldı. En uzun günler olan 21-22 Haziran 2020'de başkente sokulmadılar. Baro başkanları önlerine kurulan polis barikatlarına baş kaldırdılar. Avukatlık mesleğinden gelen güçlerini kullandılar. Bir adım geri atmadılar. Savunmaya özgürlük özgürleşti. Gerçekler yürüdü. Söyleyecek sözleri vardı. Söylediler. Ve ne demekse geçmiş olsun demek için polis barikatlarının önüne, polislerin açtığı yoldan gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na karşı baro başkanları kol kola girdiler, sırtlarını döndüler, gölge etme dediler ve gelen başkan polis korumalarıyla birlikte geldiği gibi kendine açılan yoldan geriye döndü ve gitti gider. İşte başkaldırıdan sonra da Türkiye Barolar Birliği web sayfasında göremedim ve başka gazetelerde var mı bilmiyorum diyor Fikret İlkiz Biyanet'teki yazısında. 27 Haziran Cumartesi günü Cumhuriyet Gazetesi'nin arka sayfasında tam sayfa bir ilan, neredeyse tam sayfa bir ilan, pahalıdır tam sayfa ilanlar neyse diyor ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyelerinin kamuoyuna açıklamalarının duyurulmasına yardımcı olur diye aynen yazıyor, tekrarlamış ve sonuç olarak polis yani 9 Mayıs 2020'den beri olanları şey yapıyor ve diyor ki İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun biraz önce verdiğimiz çağrıya da değiniyor Fikret İlkiz ve bütün özetledikten sonra şöyle bitiriyor yazısını. Kamuoyuna başlıklı ilan sahibi Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri olarak isterseniz İstanbul'da adliye önünde 30 Haziran 2020 saat 12.30'da yapılacak savunma mitingine katılabilirsiniz. Mesleki mazereti olan bir avukat olarak ben katılamayacağım diyor. Yani bir davası, duruşması var herhalde. Ama beni temsilen gelebilirseniz memnun olurum. Mesleki dayanışmadır. Ama bir engel çıkarsa artık mazeretinizi kamuoyuna ikinci bir ilanla duyurursunuz diyor. Baroların yapacakları sonraki eylemlere de tırnak içinde katılırsınız belki. Avukat olarak isterseniz Ankara'dan yürüyerek gelebilirsiniz. Mitinge katılacağımız için İstanbul girişinde sizleri karşılama olanağı bulamayabiliriz. Miting sırasında İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin etrafı kalabalık olur. Onların yanında yer almak ve yanlarında görünmek isterseniz erkenden adliye önüne gelmelisiniz. Kalabalık olacak. Yer bulamayabilirsiniz diyor. Ve son cümlesi şöyle. Bir koşulla Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanınızı sakın yanınızda getirmeyin diyor Fikret İlkiz Hukuk Gündemi köşesinde Biyanet'te bugün. Evet, yani Adalet ve Kalkınma Partili bir milletvekilinin, Kilis milletvekili Mehmet Hilmi Dülger de Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği ama tekrar AKP tarafından yeniden meclise sunulan güvenlik soruşturması uygulaması genel kurula sevk edilirken teklifi anlatmış ve bir atasözü, sen duymuş muydun Özdeş bilmiyorum, yiğit ısırıldığı yerden bir daha ısırılmayandır demiş. Bu coğrafyada yaşamanın bedeli vardır demiş. Neymiş bedeli bilmiyorum.
Coğrafya evet. Kaderdir demiş herhalde. Böyle anladım.
Coğrafya kaderdir diyor, evet. O söz kime aitti yahu? Nietzsche mi?
Ben de şeyini şu an hatırlayamadım ama.
Peki bir de işçilerin şeyi var, bir cümleyle de ona verip sonra korona günlerine geçelim istersen.
Evet, bir yandan dün barolar sokaklardayken işçiler de, işçi sendikaları da sokaklardaydık. Çünkü aynı anda adalet sistemi gibi bir yandan da sosyal adaletin önemli kurumlarından olan kıdem tazminatına yönelik bir girişimi var hükümetin. Hatta dün bir basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat kendi aranızda sendikalara sesleniyor, işçi ve işveren sendikalarını. Kendi aranızda çözemiyorsunuz, işçi ve işverenin karşısında bizi kötü durumda bırakmak mı istiyorsunuz diye böyle bir sert bir açıklama yapmıştı. Bunun üzerine 81 ilde hem DİSK hem Türk İş ayrı ayrı eylemler yaptılar. Sokaklara indiler. İkisi de benzer açıklamalar yaptı. Kırmızı çizgimizdir ve genel grev sebebidir. Dokundurtmayız kıdem tazminatına diye açıklamalarda bulundular.
Evet. Kalan haberleri de koronavirüsünden sonra yapmaya çalışacağız. Bakalım nereye kadar? Korona günlerinden sonra.
Açık Gazete. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Selim Badur'la Korona Günleri.
Günaydın Selim Badur, merhabalar.
Günaydın, merhaba.
Günaydın, özleyiyorsunuz.
Ben duyuyorum sizi.
Evet, tekrar merhabalar dedik.
Merhaba, günaydın.
Günaydın.
Merhaba, günaydın. Acaba Fransa'daki yerel seçimlerden bahsettiniz mi? Ben atlamış olabilirim.
Bahsettik. Bugün değil ama dün bahsettik biraz.
Evet, yani basına ekolojik dev adım attı diye yansıtıyor. Bunu söylememin nedeni bu ekoloji, iklim krizi ve pandemi ilişkisinin gittikçe daha çok ortaya çıkması. O nedenle bu Yeşiller ve Sol Parti ittifakının Lyon, Bordeaux, Marsilya gibi büyük kentlerdeki belediyeleri almış olması önemli bir gelişme. Araya sıkıştırmak istedim. Şimdi dün Dünya Sağlık Örgütü'nün sürekli yaptıkları basın toplantısında bir kutlama gerçekleştirdi Dünya Sağlık Örgütü Başkanı. Söylenen şu, diyorlar ki 30 Aralık 2019 günü Çin yetkilileri Dünya Sağlık Örgütü'ne ülkemizde nedeni bilinmeyen bir takım pnömoni, zatürre olguları var. Bunları size bildiriyorum diyor. Bunun üzerinden bu bildirimin yıl dönümü diyelim 6. ayı oldu. Ve ne yazık ki diyor Dünya Sağlık Örgütü 6. ayına girerken bu ilk bildirimin daha neden bilinmeden 10 milyon olgu ve 500 binden fazla ölümün ortaya çıktığı bir pandemi yaşadık diyor. Bu önemli bir gelişme. Hani geçen sürede bir takım ülkelerde dayanışma, iyilik ve fedakarlıklar yapılırken aynı zamanda aynı ülkelerde bilgi kirliliği, dışlama, damgalama ve onun politize olması gündeme de geldi. Dayanışma günüdür artık deyip ülkelere 5 maddeden oluşan bir öncelik tanımı listesi sunmuşlar. Birincisi, ülkenizde yurttaşlarınıza sağlık sizin elinizde aslında, sağlığınız, kendinizi ve çevrenizi koruyun. İşte bunları sosyal mesafe, el hijyeni gibi bir takım bildik önlemlerle yapacaksınız. İkincisi, bulaşın tamamen durdurulması için İşte gerektiği zaman eve kapanmalar ya da hastaların izolasyonuna dikkat edin. Yaşamı kurtarın. Bunu lütfen yurttaşlarınıza öğretin. Bunu işte çeşitli ilaçlar, oksijen, deksametazon gibi tedavileri eksiklerinizi tamamlayın bu konuda. Global olarak da araştırmaya ağırlık verin, araştırmayı destekleyin ve dikkatli olun. Alo.
Duyabiliyor musunuz?
Duyuyorum ben. Bir kesin oldu, evet. Bu tarz önerileri vardı Dünya Sağlık Örgütü'nün. Bu arada bu ikinci dalga konusu çok spekülasyona açık bir konu ve bu tartışılıyor. Konuyla ilgili olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a King's College'den bir profesör Tim Spector bir mektup, bir rapor yazdı. Diyor ki bunu engellemenin yolları var diyor aslında. Birincisi çok daha süratlen ve yaygın tanıya gitmek için testleri arttırmak lazım. Toplumu eğitmek lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün biraz önce değinmeye çalıştığım bildirisinde de bu toplumun eğitilmesi ve mesajların doğru verilmesiyle ilgili bir takım kaygılar, bir takım öneriler dile getirilmişti. Tim Spector'un raporunda da belirtiliyor. İnsanların self izolasyon dediğimiz, yani hasta oldukları zaman kendi kendilerini izole etmeleri yolu önemli deyip vurguladı. Eğer günde 1000 yeni olgunun altına düşer isek, ki şu an için İngiltere'de 3612'ymiş, ancak o zaman ikinci dalgayı hani korktuğumuz kadar şiddetli yaşamayız. Çünkü artık okulların kapatılması, sonbahar ayları gelince okulların kapatılması, ekonominin yeniden dondurulması, bütün bunlar çok daha güç olacaktır. Onun için Eylül ayında biz ikinci dalga gelmeden, madem böyle bir risk var, biz önlemlerimizi alalım. Şimdi taramalar ve doğal bağışıklık ya da sürü bağışıklığı, toplumsal bağışıklık, doğal enfeksiyon sonucu oluşan bağışıklık, bu hedeften çok uzağız demiştim. Fransa'da toplumu %4'ü, İngiltere'de %6'sı. Dün bir yazı çıktı New York'la ilgili bir çalışmanın sonucu. New York'taki toplumun %19'unun antikor taşıdığı hesaplanmış, yapılan bir preliminer çalışmanın.
Şimdiye kadar en yüksek rakam herhalde.
Evet, ama New York tabii hem yaygın hem de aldıkları kişilerin de Mount Sinai hastanesinden almışlar. Tabii artacaktır ama yine de %60'ların çok altında. Bu önemli bir nokta. Oldukça gerisindeyiz. Şimdi bir çalışma, ilginç bir çalışma çıktı. Gama Shavari Miro isimli bir araştırıcı tarafından İspanya'da yapılmış bir çalışma. Hep Avrupa'da acaba bu SARS-CoV-2 virüsü düşünüldüğü ya da kabul edildiği gibi yaygın kanıya göre Ocak ayında mı girdi Avrupa kıtasına, yoksa daha önceden var mıydı? Sonbahara ait veriler vardı. İtalyanlar bize bu virüs Ekim-Kasım aylarında 2019 yılının girdiğini kanıtladı diyorlardı. İspanyollar bizde ise Mart 2019'da virüs vardı diyorlar. Demek ki tam 14 ay önce bunu PCR'la saptamışlar. Atık sularda, saklanan atık sularda göstermişler. Elbette incelenmesi, üzerinde durulması gereken bir konu ama böyle bir iddia var. 29 Haziran dün itibariyle İran'da ve Almanya'da rekor olgu sayısı çıktı ki Almanya bir kantonunu kapattı dış dünyaya. Kazakistan ve Sırbistan'da yeniden sert önlemler alınıyor. Bütün bunlar aslında durumun gündemden düşmeye başlasa bile bazı ülkelerde de bazı haber kanallarında pek öyle olmadığını, çünkü hatırlayacaksınız ilk 1 milyon olguya 3 ayda varılmıştı, sonra son 1 milyon olguya 1 ayda varıldı dendi, sonra 8 gün dendi, dünkü haberde son 1 milyon olguya son 6 günde. Yani yaklaşık bir süre sonra belki de biz her gün 1 milyon olgu katlayarak gideceğiz, buraya doğru gidiyor.
Evet, ben de şuna ekleyeyim izninizle. Yani 10 milyon 412 bin gibi gözüküyor şu andaki son rakam ve daha dün konuştuğumuzda bunları 10 milyonun biraz üstüne çıkmış durumdaydı. Yani 200-300 bin artış var bir günde, böyle acayip. Ve ölüm sayısında da dün 502 civarındaydı, 502 bin civarındaydı. Şimdi 508 bini aşmış durumda olduğunu görüyoruz. Yani hızlı bir yükselme var. Ayrıca da yani sizin sözünü ettiğinize ilaveten Hindistan'da da çok büyük bir yükseliş haberi var. İran'ın ve Avustralya'daki rekorların dışında. Yani pek öyle şey yatışacak gibi gözükmüyor. Onu da eklemek istedim ben de.
Evet, Hindistan'a değinmiş yer. Biliyor musunuz, dün Hindistan'da nedeni bilinmeyen yeni bir hastalık alarmı verildi. Patrapul eyaletinde önce 5 yaşında bir erkek çocuk, daha sonra 44 yaşında bir kadın ateş ile hastaneye kaldırdılar. Yaşamlarını yitirdiler ve ne olduğu bilinmiyor. Benzer olgular hastaneye başvurmaktaymış. Böyle yeni bir sorundan bahsediliyor. Bu tamamen rastlantısal olabilir ama bu konularda artık daha duyarlı sağlık çalışanları. Mortalite, yani ölüm oranlarına baktığımızda bir değerlendirmeye göre Orta Avrupa ülkeleri, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri daha başarılı. Bunun nedeni araştırılıyor. Çünkü Slovakya'da örneğin milyonda 5 ölüm olurken İngiltere'de milyonda 628, İspanya'da 606, İtalya'da 573, Yeni Zelanda'da 4 sadece. Türkiye'de hesaplamayı kendim yaptım, 24 milyonda, 24. Neden bu ülkeler daha az insanlarını, yurttaşlarını yitiriyorlar? Bu araştırılmakta. Hani Avrupa basınına göre örneğin Hırvatistan yakın zamanda savaş yaşadı. Böyle ksenofobik takım klişelerle açıklamaya çalışıyorlar. Burada ilginç bir şey, onun için toplum disiplini daha fazla, kurallara ya da bir takım önlemlere daha fazla sayıda insan daha yüksek oranda uyum gösteriyor diyorlar. Bu arada Fransa'da ve Almanya'da ilginçtir, Le Monde gazetesi araştırmış, sosyal medyada Rus ve Çin kaynaklı haberler Le Monde ya da Der Spiegel kadar takip ediliyormuş. Oxford İnternet Enstitüsü'nün bir araştırması. Yani Fransız ve Alman yurttaşları daha çok Rus ve Çin kaynaklı haberleri sosyal medyada izliyorlarmış. Kendi basın organlarından daha fazla ya da aynı oranda. Bu arada Afrika için beklenen bir patlama bir türlü olmuyor. Bunun nedeni nedir diye soran bir yazı çıktı. Acaba burada dolaşımdaki virüs farklı mı yahu diyorlar. Ama diğer yandan nüfusun genç olması, daha az yer değiştirme söz konusu Afrikalılar için ve tabloyu ağırlaştıran bir takım ek patolojiler, hastalıklar, örneğin hipertansiyon, diyabetin Afrika'da daha az görülmesi nedeniyle böyle bir durum var. Güney Afrika hariç mortalite daha düşük Afrika genelinde. Genel kanı da artık bu bir Avrupa hastalığı demeye başlamış Afrikalılar. Bu da ilginç bir tanımlama, Afrika hastalığı. Şimdi dün ülkemizde maskelerle ilgili nedense her gün böyle garip garip takım aklı evveler haber yayarlar. Maskeler karbondioksit solumamıza yol açıyor. Maske tehlikeli gibi haberler çıkmaya başladı. Yani dün Sayın Mehmet Ceyhan'ın da dediği gibi karbondioksit solumanız için maskenin içine arabanın egzoz borusunu sokmanız lazım. Yani böyle bir şey olmaz. Böyle saçma sapan insanları doğru uygulamalardan soğutacak haberlere elbette pek rağbet etmemek lazım. Bilimsel çalışmalara baktığım zaman dün henüz hakem denetiminden geçmemiş bir makale o listede çıktı. Rakhav Avashti ve arkadaşları bütün ülkelerdeki hastalığın insidansında ya görülme sıklığında ısı ve nem oranlarının etkisine bakmışlar. Sadece günlük ısı ile değişimle Kanada ve İngiltere'deki olgu sayısındaki değişim arasında bir bağlantı kurmuşlar ama genel anlamıyla herhangi bir şekilde ortamın nemi ya da ısısının COVID-19 dağılımında pek etkili olmadığını söylüyorlar. Hindistan'dan bir çalışma, aynı zamanda bir çalışmada güneş ışınıyla ilintisi ne bakılan bir çalışma. Orada da güneş ışığının virüsü inaktive etmekte oldukça güçlü bir aracı olduğu söyleniyor. Aşılar konusunda bir takım gelişmeler var. Aşılarla ilgili olarak hep vurgulamaya çalıştığımız bu korona günleri sürecinde de Birincisi aşıların etkisi olacak mı? Yani bunlar yararlı bir sonuç doğuracak mı, verecek mi? İkincisi tabii her şeyden önce güvenilir mi? Yan etki olacak mı, olmayacak mı? Bir takım sorunlara yol açacaklar mı? Daha sonra da işin önemli ama pratik yönü nasıl dağıtılacak, eşit dağıtılacak mı? Şimdi bu konular gittikçe daha çok tartışılı oldu. En azından şu aşamayı galiba tamamlanmak üzere 5 aşı için güvenlik sorununun olmadığı, yani yapılan ön çalışmalarda hem hayvan deneyleri hem gönüllülerde herhangi bir akciğerde sorun oluşturmadı. Çünkü SARS ve MERS'te böyle sorunlar yaşandığı için aşı çalışmaları durdurulmuştu. Bundan önceki koronavirüs enfeksiyonlarına karşı aşıda. Bu önemli bir gelişme, önemli ve sevindirici bir gelişme ama elbette aşıların bundan sonraki aşamada etkili olduklarının gösterilmesi, daha sonra da etkili bulunan aşının kime nasıl dağıtılacağı, bu çok tartışılmaya başlandı. Şimdi dek niye tartışılmadı bilmiyorum ama herhalde işin bilimsel yönüyle ilgileniyordu haber kanalları. Parası olana mı dağıtılacak? Her ülke önceliği kendine, üretici ülkeler kendi vatandaşlarına mı? Kimler aşılanacak? İşte yaşlılar, sağlık çalışanları deniyor. Öncelik verilecek diye. Zorunlu mu olacak, gönüllü mü olacak, gönüllülük esasına mı dayanacak? Bütün bunlar tartışılmalı derken Fransa'dan daha önce değindiğimiz aşı çıkarsa ben aşıyı yaptırmam diyen oranı %26 idi. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran Amerika genelinde %49'muş. %49'u ben aşı çıksa da hayatta yaptırmam diyormuş. Bu da onların yaklaşımı.
Evet, yarısı, evet. Nüfusun yarısı aşı karşıtı, şeyin yani bilime inanmama durumunda var. Yani şeyi de söyleyebiliriz. Başkan yardımcısı Mike Pence de Texas valisinin ne kadar başarılı bir iş yaptığını ve bütün Texaslıların kendisiyle gurur duyabileceğini, liderlik yaptığını ve tekrar bütün Texas ekonomisini açtığını söyleyerek övmüştü. Fakat muazzam bir yükselme olduğu için Texas'ta, ki dünyanın yani Amerika'nın en büyük nüfusuna sahip eyaletlerinden bir tanesi, muazzam bir çıkış olunca vazgeçmiş oradaki ziyaretini de yapmaktan. Böyle de tuhaflıklar oluyor yani. Texas tamamen tekrar kapatmış barları, restoranları vesaireyi. Çünkü feci bir yükseliş var.
Evet, yani bu politikacıların bu demeçleri hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de diğer ülkelerde hani dalga mı geçiyorlar, kendileri söylediklerine inanıyorlar mı? Bu konuda benim kuşkularım var. Çünkü sadece bir solunum yolu enfeksiyonu ve solunum yetersizliği, akciğer sorunu ile seyretmiyor bu hastalık. Gün geçtikçe kardiyolojik olarak kalpte ne kadar çok hasar yaptığı ortaya çıkıyor. Dün bir olgu çıktı, 16 yaşındaki bir vaka takdimi. Miyokard ile sorun miyokardda bir enfeksiyon söz konusu. SARS-CoV-2'ye bağlı olarak 16 yaşındaki çocuğun raporu çıktı. Nereden bakayım? İngiltere'den. Bir sürü nörolojik komplikasyona yol açmakta. Beyin hasarına yol açmakta bu virüs. Hep söylediğim gibi diğer solunum yolları etkenlerinden farklı olarak, hani bir grip ya da bir nezle, soğuk algınlığı virüsleri, yani rinovirüsten farklı olarak reseptörü, yani vücuda yapıştığı hücreler üzerindeki algaçları, reseptörleri birçok organda, birçok sistemde var. O nedenle sadece akciğerde ve solunum yollarında kalmıyor. Bu önemli bir bulgu. Yaygın enfeksiyon oluşturuyor.
Sayın Badur, biterken bir de soru sormak istiyorum. Belki yarına da bırakabiliriz ama size bırakayım. Yani koronavirüsüne karşı etkili bir, nispeten etkili olduğu açıklanan bir Amerikan ilaç şirketi Gilead tarafından üretilen Remdesivir adlı ilacın, evet, bir kür tedavi fiyatının $2,340, 16 bin lira yaklaşık Türkiye'de. Üstelik de Amerika dışındaki gelişmiş ülke için belirlenen fiyat da $3,120, yani 21.375 asgari ücretinin Türkiye'de 9 aylık maaşı deniyor. Buna karşılık da işte Amerika'nın önde gelen politikacıları filan da çok kuvvetle eleştiriyorlar. Bernie Sanders başta olmak üzere. Yani iğrenç ötesi diye nitelendirilmiş. Bu tam bir soygun diyorlar bunu. Özel yani vergi alanların, vergi verenlerin cebinden alınan paralarla böyle bir ilaç üretilmesi durumu var. Türkiye'de kullanılıyor mu Remdesivir?
Hayır. Tabii bu genel olarak, küresel olarak Remdesivir Amerikalıların ve Fransızların Didier Raoult'un önerdiği bu sıtmada ve romatizmal hastalıklarda kullanılan o çok ucuz olan hidroksiklorokin. Hidroksiklorokin Remdesivir'e karşı böyle bir savaş var tabii. O nedenle bu hidroksiklorokinin yasaklanmaları, durdurulmaları, yani kendi ülkelerindeki bir bilim insanının, bir Fransızın önerdiği, ön ayak olduğu, öncülük ettiği bu hidroksiklorokin tedavi protokolünü kendi Fransız yetkilileri, Sağlık Bakanlığı yasakladı biliyorsunuz. Dünya Sağlık Örgütü durdurdu, ertesi gün açtı. Lancet'te bir yazı çıktı, hidroksiklorokin zararlıdır, bir işe de yaramaz diye. Ondan sonra Lancet Gate oldu. Yani bu bilim dünyası da epey bir karanlık işler dönüyor değil mi? Remdesivir, hidroksiklorokin savaşları hürmetli. Ülkemizde daha az kullanılıyor. Ülkemizde daha çok hidroksiklorokin tedavi protokollerinde var. Sanırım bugün durmamız lazım. Ama yarın biraz edebiyat ve pandemi ilişkisine değinmek istiyorum. Buradan hareketle biraz daha konuyu en azından çok dramatik yönünden birazcık sıyırmış olur.
Peki, tamam. Burada duralım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
İyi yayınlar. Sağ olun.
Selim Badur'la Korona Günleri.
Evet, korona günlerinin ardından şimdi bir ara verip Ahmet İnsel'le ufuk turuna çıkacağız. Fakat şunu da hemen belirtelim. Amerika Birleşik Devletleri küresel yeşil düzen, COVID-19'dan sonra, COVID-19 krizinin ardından küresel yeşil düzelme diye nitelendirilen bir büyük hareketlilik var. Ona bir zirveye katılacağını açıklamış Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği'nin. Yani hem yeşil olarak doğayı daha fazla tahrip etmeksizin koronavirüsünden çıkışın yollarını bu seneki iklim acil durumu ile ilgili tek uluslararası toplantıya da katılacağını söylemişler. Ama özellikle de şeyin açıklamaları, Uluslararası Enerji Ajansı'nın direktörünün de yaptığı açıklamalarda, Fatih Birol'un da çok büyük bir yıkıma yol açabileceği ve sadece düzelebilmek için 6 aylık bir süre kaldığını bir raporla açıkladığı bir durumda ciddi bir tartışma var. Ama bu perhiz diyelim buna. Aynı anda bir haberde, Yeşil Gazete'den de bir haberde, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Alaska'da, dünyanın en çevresel olarak hassas alanlarından biri sayılıyor, yerlilerin de bulunduğu, Inuitlerin vesaire, 1970'lerden beri sıkı koruma altında olduğu söyleniyordu. Onları olduğu gibi petrol üretimini açmak gibi hakikaten akıl hafızalının almayacağı bir karar var. Bir lahana turşusu da oradan geliyor. Bakalım, bunları konuşmaya devam edeceğiz tabii. Şimdi Ahmet İnsel'e bağlanacağız.
Açık Gazete.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Günaydın Ahmet.
Günaydın.
Günaydınlar.
Günaydın.
Evet, ufuk turunda öncelikle Fransa var herhalde bugün değil mi?
Onu Fransa ile bitirelim. Önce seçimler, biliyorsun her zaman dikkatli izlemeye çalışıyoruz. Polonya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerin birinci turu oldu. Birinci turunda size daha önce iki adayın, yani hukuk ve iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, Muhafazakar Milliyetçi Parti'nin 2016'da Cumhurbaşkanı seçtirmişti. Andrzej Duda'nın
ve onun karşısında en güçlü aday olarak yer alan Varşova Belediye Başkanı merkez sağ eğilimli bir sivil platform koalisyonunun adayı olarak seçimlere giriyordu. Varşova Belediye Başkanı Rafael Trzaskowski. İkisinin arasındaki farkın epey düşük olacağını ikinci turda söylemiştim. Birinci tur sonuçları bunu kısmen doğruladı. Birinci turda bir kere Andrei Duda birinci turda seçilemedi. Gerçi 2016'da da birinci turda seçilememişti. O 2016'da %36 civarında oy almıştı. Şimdi oyların %43,5'unu almış. Seçilme şansı yüksek ikinci turda. Fakat buna karşılık Trzaskowski'nin Varşova Belediye Başkanı oyların %30'unu almasına rağmen diğer adayların seçmenlerinin kendisine oy verme ihtimali çok daha yüksek. Dolayısıyla %46-%47'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu da Duda ile Trzaskowski arasındaki farkı azaltıyor ama Duda'nın seçilme şansı halen yüksek. Duda 16 Polonya'nın 16 bölgesinin 12'sinde birinci gelmiş. Bu arada önemli bir bilgi, katılım oranı %64 ki Polonya için yüksek bir rakam bu katılımın %64 olması ve ikinci turda da bu katılımın biraz daha da artması bekleniyor. Bu katılımın %64 olması korona virüsü tedbirlerine rağmen oldu. Bunu da belirteyim. Hani Fransa'da katılım çok düşük oldu belediye seçimlerinde. Çünkü insanlar sandığa gitmekten korktular deniyordu. Polonya'da demek ki canlarını dişine takıp korkmamışlar. %64 katılım olmuş. Bazı yerlerde önlemler nedeniyle 1-1,5 saat, 2 saat kuyrukta oy vermek için beklendiği söyleniyor. Hukuk ve adalet İkinci turda da bu katılımın daha da artması, 12 Temmuz'da ikinci tur ve bu katılımın daha da artması ihtimalinden bahsediliyor. Hızla şeyi bitireyim, bu Hukuk ve Adalet Partisi adayı Cumhurbaşkanı Duda'nın oylarının yüksek olmasında en önemli amil, çeşitli faktörler var ama en önemli etmen, Hukuk ve Adalet Partisi'nin muhafazakar bir parti olmakla beraber, milliyetçi bir parti olmakla beraber çok da neoliberal bir parti diyemeyiz. Daha çok taşranın, küçük insanların, dar gelirlerin, emeklilerin, aile büyük çok çocuklu aile sahiplerinin desteklediği bir parti. Daha çok taşra partisi, kırsal bölge partisi ve Polonya'nın 1990 sonrasında uygulanan şok neoliberal politikalarına tepkiyi de ifade ediyor aynı zamanda. Ve son derece önemli bir sosyal politika girişimiyle örneğin aile yardımı 500 euronun üstünde olmak üzere, okul yardımı, yaşlılara parasız ilaç, emeklilere 13. ay maaşı, emekli yaşının düşürülmesi, 26 yaş altındakilerin ciddi biçimde vergilerinin düşürülmesi gibi pek neoliberal olarak tanımlayamayacağımız sosyal politika önlemleriyle de desteğini güçlendirmiş durumda. Dolayısıyla karşımızda önemli bir figür var Polonya örneğinde olduğu gibi. Yani muhafazakar, aşırı otoriter, milliyetçi, fakat aynı zamanda neoliberal değil. Aşırı sağ olarak tanımlanıyor ama klasik aşırı sağın programlarından da daha farklı bir milliyetçi veya ulusalcı korumacı politikaları da gündeme getiriyor. Bunu birçok yerde görüyoruz. Onun için Polonya örneğini verdim. Kısmen bunu bazı açılardan Türkiye'de veyahut Macaristan'da Orban yönetiminde de gördüğümüz bir şey bu. Bunu bir çalışmamızda yani yayınlamak üzere hazırladığım bir çalışmada bu yeni profili bir nasyonal kapitalist otoriterizm olarak tanımlamanın doğru olacağını düşünüyorum. Nasıl nasyonal sosyalizm vardı, şimdi bir nasyonal kapitalizm var, bir otoriter nasyonal kapitalizm var ve Polonya burada önemli, ilginç bir örnek oluşturuyor.
Biz geçen hafta bundan biraz bahsetmiştik. LGBT haklarının bir ideoloji olarak komünizmden çok daha tehlikeli olduğunu söylemişti bahsettiğiniz Duda. BBC'de bir haber yer alıyor. Antisemit biraz bir undertone, yani bir ton da seçimler sürecinde tutturduğundan bahsediyorlardı.
Polonya'da antisemitizm biliyorsunuz Almanya'dan daha da güçlü bir gelenektir.
Evet.
Maalesef. Ve tabii burada şu da önemli. Sivil platformla hukuk ve adalet adayları, yani Duda ve rakibi merkez sağ, yani rakibin Trzaskowski de merkez sol değil, merkez sağ. Dolayısıyla sağcıların, Duda'nın, merkez sağın, bir de aşırı sağın oylarını topladığınızda %85'e varıyor Polonya'da oylar. Yani öyle bir ülkeden bahsediyoruz maalesef. Sivil toplum hareketi gazeteci Simon Holowski'nin %13 oy almış. Sol diye gerçekten kendini tanımlayan hareketin aldığı oy oranı %2,5.
Evet,
maalesef. Ve iki tarafta, hukuk ve adalet ve sivil platform da, aşırı sağ ilk defa Cumhurbaşkanı seçiminde belirleyici olacak. %7 oy aldı aşırı sağ parti. Orada antisemitizmin hasını buluyoruz zaten. Ve bu aşırı sağ partiyi Hukuk ve Adalet Partisi'nin adayı Duda, aramızda zaten çok bir fark yok diyerek onun seçmenlerinden oy istedi. Sivil platformun adayı da, aramızda çok farklar var ama kesiştiğimiz noktalar da var diyerek, ki doğru var büyük ihtimalle, işte ulusal egemenlik falan gibi temalarda. O yüzden Polonya, hele antisemitizm falan söz konusu olunca insanı düşündürüyor. Buna karşılık bu antisemitizmine rağmen, geleneğine rağmen, Varşova'ya gittiğimde bundan 6 sene önce yanılmıyorsam, son derece etkileyici bir Yahudi soykırım müzesi, Polonya'daki Yahudilerin soykırım öncesindeki varlığını uzun uzun anlatan bir müzenin yeni açılmıştı. Bir de böyle bir tarafı da var, unutmayalım. İkinci bir küçük haber, küçük mü büyük mü önümüzdeki dönemde göreceğiz. Geçen hafta programda Sırbistan'daki seçimlerde muhafazakar veya milliyetçi aday Vučić'in Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını söylemiştim ve bunun belki Kosova görüşmelerini başlatacağını, 27 Haziran'da Vučić'in Kosova Cumhurbaşkanı Tači'nin ve Amerika'ya gideceklerini ve Trump'la bir üçlü görüşme yapacaklarını söylemiştim. Bu gerçekleşmedi. Niye? Çünkü Haşim Tači, yani Kosova Cumhurbaşkanı, eski Kosova Kurtuluş Ordusu lideri, Kosova-Sırbistan Savaşı 99'da yürütülürken Kosova Kurtuluş Ordusu lideri Tači, Amerika'ya uçakta giderken Kosova için oluşturulmuş Uluslararası Ceza Mahkemesi Tači hakkında 24 veya 25 Haziran'da Tači hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemiş olmaktan soruşturma açıldığını belirtti ve bütün ülkelerden Tači'nin gözaltına alınmasını talep etti. Tači de yolda uçağını geri çevirip Arnavutluğa indi. Arnavutluk'tan da Kosova'ya geçti. Böylece Amerikalıların başlattığı Sırbistan-Kosova-ABD üçlü görüşmeleri, Kosova'nın Sırbistan tarafından bağımsızlığın tanınması amacıyla yürütülmesi tasarlanan görüşmeler suya düştü. Şimdi Tači, Uluslararası Ceza Kosova için Özel Ceza Mahkemesi'nin şüpheli konumunda, artık herhalde pek Kosova dışına çıkamayacak. Bununla Tači ile beraber Kadri Veseli, yani Kosova Kurtuluş Ordusu İstihbarat Şefi de, şu anda Kosova Demokratik Partisi Başkanı, aynı suçlardan, yani savaş suçu ve insanlığa karşı suç iddialarıyla soruşturmaya tabi tutulacaklar. Dava açılıp açılmayacağını bilmiyorum ama şu anda soruşturma alenileşti en azından ve bütün dünyaya ilan edildi.
Evet, Sudan'da da Ömer Beşir için olduğu gibi benzeri bir şey de vardı onun içinde.
Onun için insanlığa karşı suç ve soykırım suçu vardı. Onda daha da ağırdı. Soykırım iddiası vardı. Bu tabii şimdi Kosova konusundaki gelişmeleri başka bir mecraya sürükleyebilir. İzleyeceğiz. Ama dediğim gibi Kosova ve Sırbistan arasındaki görüşmeler gerçekleşmedi öngörüldüğü tarihte. Son olarak bir üçüncü gelişmeyden haberdar edeyim. Haziran ayının 5 Haziran'da 15 ülkenin milletvekili ve senatörlerinin katıldığı bir Çin konusunda parlamentolar arası ittifak adlı bir örgüt kuruldu veya bir platform kuruldu örgüt görünümünde. Çin konusunda parlamentolar ittifak Avrupa Parlamentosu'ndan, G7 ülkelerinin parlamentolarından, 7-8 5-6 Avrupa Birliği üyesi ülkenin parlamentosundan, İsviçre, Norveç, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın parlamentolarından, yani Millet Meclisi ve varsa senatolarından daha çok büyük oturmuş geleneksel partilerin milletvekili ve senatörlerinden oluşan bir platform, 100 civarında üyesi var. Ve ilk eylemleri 30 Haziran'da bunu ilan edeceklerini dün ifade ettiler. Evvelsi gün ifade ettiler. Doğu Türkistan'da, Çin'de yani Doğu Türkistan'da Uygurlara yapılan zulmün dile getirilmesi ve üye ülke hükümetlerinin bu konuda uluslararası planda farkındalık yaratmanın yanında özellikle bu konuda hükümetlerin hassas kılınmaları, bu konuyla ilgilenmeleri, bu konuyu izlemeleri ve Çin'e bu konuda uyarıda bulunmaları ve dolayısıyla bu Çin'de Uygurlara uygulanan tecritin, eğitim kamplarının 800 bin ila 1 milyon 800 bin arasında değiştiği tahmin ediliyor. Bu toplama kamplarında bulunan kişilerin eğitim kampı adı altında olan bu ideolojik yeniden biçimlendirme kampları bunlar. Uygulanan dil ve din yasağının yanında ortaya koydukları bir başka olgu var. Özellikle Doğu Türkistan'ın Uygurların çoğunlukta olduğu Güney eyaletlerinde 2017'den itibaren çocuk kotası dolan kadınlarda, ki bu çocuk kotası kentlerde 2, kırlarda 3'müş, 2017'de konmuş, çocuk kotası dolan kadınların zorunlu kısırlaştırdıklarını ortaya koyuyorlar.
Evet, zorla doğum kontrolü ve kısırlaştırma, ikisi birden yani.
Zorla doğum kontrolü var ve kısırlaştırma var ve dolayısıyla bu Çin konusundaki parlamentolar ittifak bu uygulamaların yetkili mahkemeler tarafından Birleşmiş Milletler Soykırımı Engelleme Anlaşması çerçevesinde bir soykırım veyahut insanlığa karşı suç olup olmadığının araştırılmasını talep ediyorlar.
Evet, dünya nereye gidiyor konusunda devam edeceğiz. Yani çok acayip şey. Nüfus artışında da muazzam bir düşüş olduğu da tespit edilmiş BBC'nin haberi bu.
Tabii çünkü Uygurlar 1 milyar 200 bin 200 milyonluk Çin'de Uygur nüfusu zaten 10 milyon. Yani %100 artsa Çin nüfusunda çok marjinal etkisi olur. Hanlarla ilgili, yani Çin'in ağırlıklı çok büyük çoğunluğunu oluşturan Han nüfusuyla ilgili 2015'e kadar tek çocuk uygulaması vardı biliyorsunuz.
Evet.
Bu şiddetli nüfus düşüşünün yarattığı uzun vadedeki sorunları dikkate alarak Çin 2015'te hanlarla ilgili nüfus kısıtlaması önlemlerini kaldırdı. Buna karşılık şunu kabul edelim, 1970'lerden itibaren Çin'de nüfus kısıtlaması politikası hanlar için uygulanırken azınlıklar için bir nüfus kısıtlaması politikası uygulanmamıştı. Ama dediğim gibi Çin'deki azınlıklar Çin'in o büyük Han nüfusu içinde %100 büyüme sağlasalar ki yok öyle bir imkan tabii. Yani çok hızlı büyüseler de zaten çok marjinal kalmaya mahkumlar. Ama evet, 2011'de
Uygur Türk Müslümanlarında da 2015 ile 2018 arasındaki nüfus düşüş oranı %84 olarak gerçekleşmiş ve 2019'da da düşüş devam ediyor diye bir haber verdi BBC'de.
Evet, düşüş devam ediyor ki orada 2 ve 3 ile kısıt, tek çocuk değil, 2 ve 3 çocukla kısıt. Evet. Yani kentte 2, kırsalda 3 çocukla kısıt var ama bu kısıtın da ötesinde doğum kontrol zorlamaları yapıldığı belirtiliyor. Bir de unutmayalım, nüfus düşüşünde çok ciddi bir Uygur göçü de var. Çin'den kaçan Uygur sayısı da son derece yüksek. Evet, şimdi gelelim Fransa'ya. Fransa'da belediye seçimlerinin ikinci turu yapıldı. Birinci turu 14 Mart'ta yapılmıştı ve 14 Mart'ta ertesi gününde 13 Mart veya hatırlamıyorum şimdi 14 Mart'ta yapılmıştı ve 14 Mart'ın ertesi günde de bu kısıtlama karantina günleri başladığı için ikinci turu bir hafta sonra yapılması gerekirken belediye seçimlerinin askıya alınmıştı ve 3 ay sonra yapıldı. Tabii bu 3 ay bir ikinci tur için 3 ay ve bir karantina ortamında geçen 3 ay her şeyi değiştirdi diyebiliriz. Gerçi birinci turda da yeşillerin, çevrecilerin ciddi bir yükselişi gözleniyordu. Ama bu sefer gerçekten çevre, yeşil hareket, buradaki Yeşiller Partisi, adı tam öyle değil, Yeşiller Partisi'nin daha uzun bir adı var. Ve sol sosyalistlerle genellikle ve yer yer Komünist Parti ile ve diğer sol partilerle çeşitli her bölgede farklı koalisyonlar oluşturarak büyük kentlerde beklenmedik başarı elde etti. Yalnız şunu belirteyim, bu başarıda önemli etmen katılımın maalesef %40'ın altında kalması ki bu Fransa seçimlerinde 1958'den beri 5. Cumhuriyet'in de çerçevesinde düzenlenen seçimlerde hiçbir seçimde olmamış. Yani Avrupa Birliği seçimlerinde bile olmamış bir düşük katılım. Biraz evvel Polonya ile ilgili verdiğim örnekte millet oy vermekten korktuğu için, işte hastalıktan korktuğu için sandığa gitmedi diyoruz ama Fransızlar Polonyalılardan daha korkak o zaman salgın konusunda demek gerekecek. Çok inandırıcı bir gerekçe gibi gelmiyor bana bu. Burada tabii bu 3 ay zarfında ikinci tur denen şeyin ikinci tur olmaktan çıkmasının yarattığı bir ortam var.
Çok özür dilerim. Bu bir yerel seçimde ikinci tur tam olarak ne anlama geliyor? Başkanlıkta hani belli bir oy alamayanların
%50'yi işte elendi. Aynı cumhurbaşkanlığı.
Belediye başkanları için mi peki bu meclis temsilcileri
orada belediye
için?
Başkanlığı, Fransa'da belediye başkanları doğrudan Türkiye'de olduğu gibi seçilmez. Hı hı. Liste seçilir. Ondan sonra belediye meclisi belediye başkanını seçer. Ama tamam. Birinci turda %50'yi geçmeyen liste ikinci tura kalıyor.
Tamam.
Burada milletvekili seçimleri de öyle.
Evet. Yani burada Başbakan Edouard Philippe de Le Havre'da girdiği yarışta %58'in üzerinde 59'da seçimi kazanmış.
Neredeyse sağın yegane büyük başarısı bu. Marsilya'yı kaybettiler. Lyon'u kaybettiler. En önemlisi yanılmıyorsam 70 yıldan beri sağın yönettiği Bordeaux.
Yeşil, evet, Bordeaux çok şaşırtıcı. Yani.
Bordeaux Yeşil ittifak tarafından kazanıldı. Buna aykırı bir örnek Lille'de Sosyalist Partisi'nin 20 yıldır belediye başkanı olan Martin Aubry, o bugüne kadar ittifakla yönettiği Yeşillerle anlaşamayıp Yeşillerin adayı rakip olarak girdi ve ikisi aralarında 220 oy civarında oyla Martin Aubry Yeşillerin önüne geçti. Ama ikisinin oy toplamına baktığınızda Lille'de %75'e varıyor iki tarafın oyu. Bazı yerlerde Yeşiller tek başlarına hiç bir yerde girmediler. Genellikle iki turlu seçimlerde zaten mecburen ikinci turda koalisyon yaparak girmek zorundasınız. birinci turda %50'yi geçemediğiniz için. Ama bu Strasbourg'da aynı şekilde ve Grenoble'de ilk defa Yeşiller bir büyükşehir belediye başkanlığını kazanmışlardı geçen belediye seçimlerinde. Şimdi daha da büyük bir çoğunluk elde ettiler ve Paris'te de Sosyalist Parti'nin belediye başkanı Anne Hidalgo'yla ortak liste yapan Yeşiller güçlü bir şekilde Paris'te de Hidalgo'nun kazanmasını ikinci turda %50'den fazla oy alarak kazanmasını sağladılar. Ama şunu belirteyim, yani buradan gelecekle ilgili projeksiyon yaparken katılımın %37-38'de kaldığını unutmayalım. Yani Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım %80-84 olur. Dolayısıyla 2022'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şöyle olacak, böyle olacak, bu sonuçlardan 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlarını çıkartmaya çalışmak çok büyük hatalara neden olabilir. Ama şu var, bir belki artık Fransa'da eski büyük katılım olmayacak seçimlerde, bu mümkün. Yani bir temsili demokrasinin seçim sistemine yönelik bir tepkinin oluştuğunu görüyoruz. İkincisi, Yeşiller artık solun toparlayıcı gücü, lider gücü değiller belki. Yani sayı itibariyle en büyük partisi değiller. Fakat solun toparlayıcı gücüler. En önemli faktör de bu bence. Yani Yeşillerin etrafında diğer sol partiler, Sosyalist Parti, Komünist Parti artık çok daraldı. Baş eğmeyen Fransa hareketi çeşitli şeylerle, bileşimlerle Yeşillerin etrafında toplanabiliyorlar. Bu da Fransa'da Yeşiller açısından sol ittifakın çekirdek gücü, sayı itibariyle değil ama çekim gücü itibariyle çekirdek gücü olma niteliğini gösteriyor. Yeşil Hareket'in etkisi zaten Fransa'da sarı yelekliler hareketine karşı bu toplumsal tepkiye karşı Macron'un bir sene önce başlattığı 150 vatandaştan kurayla mı seçildi, nasıl seçildi tam hatırlamıyorum.
Tamamen, tamamen evet. Kurayla, evet. Kurayla, o çok ilginç bir şey. Yani Tuğba Tekerek bizim programcılarımızdan bunu dün geçen hafta işleme fırsatı bulmuştuk Perşembe günü. Yani Fransa'da Yurttaşlar Meclisi çeşitli sınıflardan, mesleklerden, eğitim düzeylerinden, lise öğrencisinin de itfaiyecinin de bulunduğu yerde çok ilginç bir şey. Eski Yunan'a, kadim Yunan'a, hatta Anadolu'daki en İonya medeniyetindeki doğrudan demokrasiye uygun bir şey yani.
Evet, bu 150 kişilik konvansiyon, çevre konvansiyonu, daha doğrusu iklim değişikliği mücadelesini ön plana tutan konvansiyon. Bu konuda Cumhurbaşkanı'nın oluşturduğu kurulmasını öngördüğü bu konvansiyon bir yıllık çalışma sonucunda, ki bu internetten sitelerinden takip etmek mümkün çalışmalarını, 150 takriben sayı tam 150 değil ama daha az veya daha fazla olabilir çünkü önlemli sayısı 150 civarında önlem sundu.
Evet, 149 madde. 149.
Evet, bazı maddeler tam madde gibi değil artık, 149-150 deniyor, bazı maddeler evet, alt madde gibi falan, neyse. Ve Macron belediye seçimlerinde en büyük yenilgiyi kim aldı derseniz Macron hareketi aldı. Evet. Yani sağ partiden de daha fazla Macron hareketi, hiçbir yerel tabanı olmadığı bir sivil toplumdan gelmesinin yegane meşruiyet kaynağı olduğu ama bir toplumsal militan örgüt tabanı olmadığı için de yerel olarak hiçbir şekilde temsil gücü olmadığı ortaya çıktı. Yani bir tür kağıttan kaplan gibi gözüküyor şu anda Macron'un partisi. Bu şeyi de dikkate alalım, yani bu sivil toplumdan geliyor olmak tek başına siyasette güçlü ve meşru olmak anlamına gelmiyor, biliyorsunuz. Ve Yeşiller'in karşısında bir güç gösteremedi ama Macron dün bu seçimlerin ertesi günü, daha önceden planlanmış bir şey, tarihti bu. Bu seçimlerin ertesi günü bu konvansiyonun 150 üyesini topladı, önerilerini dinlediğini söyledi ve ilginç bir şekilde bu önerilerin, 149 veya 150 önerinin hemen hemen hepsini kabul ettiğini, 3 istisna dışında hemen hemen hepsini kabul ettiğini söyledi. Bunları ifade ettiniz mi, hangi istisnalar olduğunu?
Yok, hayır. Daha sonra etmeyi düşünüyorduk.
Bu 3 istisnadan bir tanesi, 3 kabul etmediği öneriden bir tanesi, otoyollarda hızın 130'dan 100, azami hızın 130'dan 110 kilometre indirilmesi önerisi. Bunu da şunun için, ben size katılıyorum ama biliyorsunuz bu tür önerilerde makul bir şey söyledi aslında. Bu tür önerilerde çok daha ikincil olan bir öneri herkesin tepkisini topladığı için bütün o tepkinin yoğunlaşma noktası olur ve diğer hiçbir şey konuşulmaz hale gelir. Ve beklenen etkinin çok tersi bir şey yaratır. Bu 110 kilometre indirilme önerisi biraz böyle. O yüzden bu öneri paketinin selameti açısından bunu kabul etmiyorum dedi. İkincisi,
süreyi de bitirmek üzereyiz.
Evet. 10 milyon eurodan fazla kar dağıtan şirketlerin %4 vergi alınması, 10 milyondan az dağıtanların %2 vergi alınması, çevre korunması amacıyla. Bunun da Fransa'da zaten vergilerin çok yüksek olduğu için geri tepeceğinden bahsetti. Bir de üçüncüsü, Fransız anayasasının başlangıcına şöyle bir ifadenin yer almasını öneriyorlardı. Fransa halkının insan haklarına ve ulusal egemenlik ilkelerine bağlı olduğunu falan ilan ediyor bu başlangıç ilkesi. Bundan doğan hak ve özgürlüklerin uygulanmasının insanlığın ortak varlığı olan çevrenin korunmasına zarar veremez ifadesinin yazılmasını öneriyorlardı. Bunu da Macron, ben katıldığım bir gerekçeyle insan hakları ve temel hak ve özgürlüklerin doğa haklarının altında yer almasının temel hak ve özgürlükler anlayışına aykırı olacağını, bunların birbirinin önüne geçme, birisi öbürkünden üstündür gibi bir ifadenin yanlış olacağını ifade etti. Buna karşılık bir dizi son derece önemli öneriyi kabul ettiğini söyledi ama şimdi kabul ettiğini söylemekle bunları uygulamak arasında
işte onun için bastırmak gerekiyor. Bence bunu konuşmaya devam edebiliriz. Çok ilginç bir şey yani. Evet. Peki, burada
bu maddeleri bitirelim. Okumak isteyen, Fransızca bilen herkesin bu maddeleri okumak için bu konvansiyonun sitesine girerek çok detaylı bir şekilde bilgilenebilir. Ama yanılmıyorsam bu sitede İngilizce versiyonu yok. Bu da büyük bir eksiklik, Fransızların, Fransız merkezi düşünmelerinin ciddi bir örneği.
Peki, çok teşekkür ederim.
İyi günler.
Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Evet, bugün bir konuğumuz var. Oldukça tanıdık gelecek dinleyicilerimize ama siz gene tanıtımını üstlenir misiniz lütfen?
Evet, Profesör Selim Badır. Hoş geldiniz Selim Bey.
Merhaba, hoş bulduk.
Merhabalar.
Merhabalar.
Merhabalar. bu COVID salgını ciddileşiyor gibi gözüktüğü zaman Mart ayında Açık Bilinç'te iki tane koronavirüs üstüne program yapmıştık. İkisinde de Profesör Selim Badur konuk olmuştu ve o zaman bildiğimiz kadarıyla bizleri bilgilendirmişti. Tabii o günden sonra çok zaman değişti. Salgın ciddi bir hal aldı. Selim Badur'u da her sabah Açık Gazete'de dinliyoruz. Son gelişmeleri sağ olsun bize aktarıyor. Çok faydalı bir iş yapıyor. Ben de hiç kaçırmadan dinliyorum. Bugünse kendisiyle aşılar konusunda konuşacağız. Çünkü aslında salgından önce aşılar üzerine bir program yapalım diye haberleşmiştik. Son iki programımızda Dr. Işıl Arıcan önce aşıların tarihçesini sonra aşı karşıtlığını anlattı. Aşılar serisinin bu üçüncü programı. Selim Badur'un da çok aşina olduğu bir konu aslında aşılar. Çünkü hali hazırda Orta Doğu ve Afrika gibi coğrafyalarda aşı karşıtlığına karşı bir takım kampanyalar düzenlemek üzerine çalışıyor. Bütün bunlardan bahsetmek istiyorum. Fakat bir de bu programda referans olarak alacağım bir makale var. Ona da değineyim. Vaccine Confidence, The Keys to Restoring Trust başlığı. Yani aşılara duyulan güven ya da aşı güvenliği güveni yeniden tesis etmenin anahtarları. Human Vaccines and Immunotherapeutics diye bir dergide çıkmış bu sene yeni bir yazı. Makalenin başyazarı Profesör Selim Badur hep başkalarının çalışmalarından bahsediyor alçak gönüllü bir şekilde, fakat kendisi de bu konularda dünya literatürüne katkıda bulunan birisi. Ben bu yazının bağlantısını Twitter duyurusundan koydum. Yazıyı okumak isteyenler İngilizce olarak oradan ulaşabilirler. Peki Selim Bey, şuradan başlayalım. Biz geçen hafta aşı karşıtlığının nedenlerini biraz konuşmaya, anlamaya çalıştık. Sizin de değişik coğrafyalarda aşı karşıtlarıyla sık sık karşı karşıya geldiğinizi tahmin ediyorum. Oradaki gözlemlerinizden de belki gördüğünüz bir takım kültürler arası bir takım farklılıklar olabilir, bir takım ortak noktalar da olabilir. Oradan aktarmak isteyeceğiniz ilginç herhangi bir gözlem veya anekdot varsa onunla başlayabiliriz. Bunun arkasından da sizce bu yazıda da söz ettiğim yazıda da bahsettiğiniz gibi aşı karşıtlığının temel nedeni nedir diye başlasak, oradan da peki biz ne yapabiliriz doğru uzansak.
Peki, teşekkür ederim bu giriş ve tanıtımınız için, sağ olun. Şimdi aşı karşıtlığı derken müsaade ederseniz iki dakikada şu aşıların ne kazandırdığına bir değineyim. Sonra da bu karşıtlık sonucunda neler yitirdiğimize bakalım. Sadece önemli enfeksiyon hastalıklarının sayısında azalmalara, çiçek hastalığı örneğinde olduğu gibi bazılarının eradike edilmesine, yani yeryüzünün ortadan kaldırılmasına yaramıyor aşılar. Aşıların örneğin baktığımız zaman hastaneye yatışlar, tedavi giderleri gibi konularda da yararı var. Aynı zamanda son yıllarda gittikçe önem kazanan ve önümüzdeki yıllarda 2050'ye kadar ciddi bir sağlık sorunu oluşturacak antibiyotik direnç konusunda da aşıların getirisi var. Şöyle ki örneğin zatürre aşısı, pnömokok aşısını kullandığınız zaman siz çeşitli insanların boğazında pnömokok bakterilerinin kolonize olmasını, yerleşmesini engelliyorsunuz. Böylece bulaş azalıyor ve dolaylı yoldan aşılar sayesinde siz daha az pnömokok enfeksiyonu ve bunun getirisi olarak da çok daha az antibiyotik direncini sağlamış oluyorsunuz. Bu direnç sorununu ortadan kaldırmayı sağlıyorsunuz. Şimdi bütün bunlar aşıların önemi. Elbette ekonomik yararı da var. Örneğin gelişmekte olan 10 ülkede 10 yıllık bir zaman diliminde 2010-2020 yılları arasında bir çalışma yapıldı ve aşılar için hem aşının ücreti hem lojistik örneğin soğuk zincir gibi bütün giderler toplandığı zaman aşıların getirisinin 16 misli daha fazla olduğunu gösterdiler. Bir health economic, bir sağlık ekonomisi çalışmasında oldukça önemli bir çalışmaydı. Şimdi bütün bu yararlarına karşın bir aşı karşıtlığı sorunu var ve gittikçe de yükselen bir ivme göstermekte. Aslında aşı karşıtlığı sanıyorum geçtiğimiz programlarda da değindiniz ama aşıların tarihçesi kadar eski bir olay. Jenner'in ilk daha tırnak içinde ilkel diyebileceğim aşı çalışmalarını İngiltere'de başlattığı zaman çiçek hastalığına karşı hemen aynı yıl aşı karşıtlığı grupları oluşuyor ve aşılara karşı bu aşılar zararlıdır, bunları kullanmayın gibi söylevler geliştiriyorlar. O günden bugüne çok fazla aşı karşıtı grup farklı gerekçelerle aşı olmanın aslında iyi bir şey olmadığını söylüyorlar ki Türkiye'de Google'a anti aşı gibi bir arama yaparsanız bir araştırmaya göre 34 milyon kadar aşı karşıtı site bulunmakta. Bunların içinde aşılar insanları öldürür, aşılar kısırlığa yol açar da tutun da çeşitli hastalıklara ya da patolojilere yol açtığını ileri süren siteler var. Şimdi aslında olaya baktığınız zaman aşıların dillendirilen çeşitli patolojilere yani bunların içinde otizm gibi, multipskleroz gibi hastalıklara yol açtığına dair bir takım söylevler, bir takım görüşler ileri sürülüyor. Aslında bunlar genellikle etiyolojisi yani nedeni bilinmeyen hastalıkları o hastalığa yakalananların bir süre önce yaptırdıkları aşı sonucu ortaya çıktığını ileri sürmekteler ki bu doğru değil. Çünkü yaklaşım çok düz bir mantıkla ben hastalandım. Peki hastalanmadan bir süre önce aşı oldun mu? Evet oldum. Demek ki aşı bu hastalığa yol açtı şeklinde yaklaşımlar var. Aslında bilimsel çalışmalarda da bir aşının ya da aşı içeriğinin herhangi bir otizm ya da multipskleroz gibi ağır hastalıklara yol açtığına dair herhangi bir bilimsel bulgu bulunmamakta. Örnekler dediniz. Aşı karşıtı küresel bir sorun. Birçok ortak noktası hem gelişmekte olan hem gelişmiş ülkelerde söz konusu ama coğrafyalara göre de değişiyor. Örneğin ben Afrika ülkelerinde çalıştığımda genellikle otoriteye olan inancı bağlı olarak, bununla orantılı olarak toplumda örneğin eğer iyi bir aşı ve gerekli bir aşı olsaydı Sağlık Bakanlığı ülkemizde bu aşıyı takvime alırdı. Takvimde bulunmuyorsa bir aşı o zaman bakanlık gerek görmemiştir yani iyi bir aşı değildir gibi yaklaşımlar var. Bu daha çok takvime girmeyen yani çocukluk çağı dışındaki aşılar için söz konusu. Ancak özellikle Afrika'da farklı kültürler ve ilk başta da dini nedenlerle aşı karşıtlığı ileri sürmekte. Örneğin Nijerya'da bunu yaşandı. 2003 yılında oradaki bir dini lider, Datti Ahmet isimli bir lider, oral polio yani çocuk felci aşısının aslında HIV virüsünü bulaştırdığını ve Nijeryalı çocukları, Müslüman kız çocuklarının kısırlığına yol açtığını ileri sürdü. Birdenbire bu ülkede aşılama oranları çok düştü. Buna bağlı olarak da çocuk felci sorunu ortaya çıktı. Tekrardan deyim yerindeyse hortladı. Bununla ilintili benzer çalışmalar ya da olaylar örneğin Nikaragua'da oldu. Tetanoz aşısının işte çeşitli sorunlar yaratacağı ya da Meksika'da bu aşının aslında bir insanlığa karşı işlenmiş bir katliam, bir suç olduğu ileri sürüldü ve bu ülkelerde de aşılama oranlarında azalmalar kaydedildi. Buna ait örnekleri çoğaltmak mümkün. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu tarz, yani bunlar Batı'nın bize yaptığı bir kötülüktür. Kızlarımızın kısırlaşmasına yol açacak. Ya da çeşitli AIDS gibi hastalıkları bize bulaştırıp bizim neslimizi kurutacak gibi yaklaşımlar ön plana çıkıyor. Ama sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, izin verirseniz bir de gelişmiş ülkelerde, örneğin Fransa'da 90'lı yılların başında hepatit B aşısı multiple skleroza yol açtı, ileri sürüldü ve bu tip söylevlerden aile multiple sklerozlu ailelerin bu tepkilerini dillendirmeleri üzerine Sağlık Bakanlığı geri adım atıp hepatit B aşısını takvimden kaldırdı. Tabii hemen şunu ilave edeyim, tek başına hepatit B aşısını kaldırdı ama hemen aynı yıl çoklu aşı, yani altılı aşı dediğimiz içinde hepatit B de bulunan bir kombine aşıyı devreye soktu. Böylece o aşıyı olduğunuz zaman siz difteri, bu amaca tetanozla beraber hepatit B'ye karşı da aşılanıyorsunuz. Böyle bir bir çözüm yolu buldu Fransa. Evet, hepatit B aşısını kaldırdım dedi ama hepatit B'yi de içeren bir çoklu aşıyı devreye soktu. Benzer bir durum Japonya'da gözlendi. Japonya'da papiloma aşısı yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Bu serviks ya da rahim ağzı kanserine yol açan virüse karşı aşı. Bir dönem papiloma aşısı zararlıdır söylevleri üzerine Japon hükümeti, sağlık yetkilileri bu aşılamayı kampanyasını durdurdular. Ve birdenbire %1'lerden serviks kanseri sıklığı %13'lere çıktı Japonya'da. Bu tarz söylevler çok görülüyor. Dediğim gibi hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde.
Yani sorsam, bu sizin söz ettiğim yazınızda aşılara olan güveni tesis etmek için bilime olan güveni tesis etmek gerek diyorsunuz. Bu doğru. Fakat öte yandan bu anlattıklarınızdan anlıyorum ki örneğin gelişmekte olan ülkelerde aşılar işte Batı'nın bizi kısırlaştırmak için kullandığı bir yöntemdir görüşü varsa, burada bilime bir güvensizlik yok. Yani bilimin etkili olacağını aslında düşünüyorlar. Batı'ya bir güvensizlik var. Bilimin kullanılmasına bir güvensizlik var. Bu tabii siyasi ve dünya görüşüyle ilgili bir şey ve bunun üstesinden gelmek daha da zor gibi gözüküyor. Bir başka eleştiri noktası, özellikle sol cenahtan gelen bir eleştiri noktası ise sanki bir antikapitalist eleştiri görüntüsü altında aşıları eleştirmek. Yani sağlık sisteminde işte pek çok bozuk yön var kapitalizmin güdümündeki sağlık sisteminde. Aşılarda bunun en başta gelen kısmı, aşı lobisi bu işi para kazanmak için yapıyor, insanların hayatını tehlikeye atıyor filan diye. Elbette kapitalizmin güdümündeki sağlık sistemini eleştirmek lazım ama burada aşıları bu şekilde öne çıkarmak da biraz bana acayip gözüküyor. Bu son konuda siz ne dersiniz? Çünkü yaptığınız işler de pratik olarak bunlarla alakalı diye anlıyorum.
Evet, teşekkür ederim bu konuyu açtığınız için. Şimdi benim verdiğim örneklerde haklısınız. Daha lokalize sorunlardan bahsettim. O tarz örnekler vermeye çalıştım. Japonya'da olsun, Nijerya'da olsun. O ülkeye özgü, hani bizi işte kötülüğümüzü isteyenler yapıyor gibi. Ama bilim karşıtlığına baktığınız zaman ya da gerekçenin bilim karşıtlığına indirgenmesine baktığınız zaman bu aslında özellikle 20. yüzyılla beraber, 20. yüzyılın sonuyla beraber aşı karşıtlığının bilim karşıtlığıyla beraber gitmesi, bilimsel verilere inanmamak, bizi yıllarca sömüren, bize işte otoriter bir şekilde bazı şeyleri empoze eden hekimler ya da sağlık otoritesinin biz karşısındayız. Ben aşı ya da ilaç kullanmak yerine işte alternatif tıbbı kullanırım, homeopati kullanırım gibi yaklaşımlar. Bunu düşündüğüm zaman o zaman bu bilim karşıtıyla paralel gitmekte. Çünkü bakıyorsunuz bilimsel verilere, bunlar aşıların yararını çok net olarak ortaya koymakta. Ne kadar çok hastalığın ortadan kalkmak üzere olduğunu, bunun içinde çocuk felci olsun, kızamık olsun, hepatit B olsun, bu örnekleri vermek mümkün. Ve ölümlerin, çocuk ölümlerinin özellikle çocukluk çağı ölüm istatistiklerine bakıldığında bu aşıları rutin olarak ve sistematik bir şekilde, düzgün bir şekilde uygulayan gelişmiş ülkelerde bu tip hastalıklardan ölümlerin azaldığı, hatta ortadan kalktığı görülmekte. Tabii aşı karşıtları bütün bu azalmalar, bu ölümlerin ortadan kalkması ya da çok azalması, çok aza indirgenmesi sadece aşılara bağlanamaz. İşte beslenmeden altyapı sorunlarına kadar, temiz içme suyu kullanımına kadar bu çeşitli gelişmelere bağlıdır diyorlar. Haklılar elbette. Örneğin temiz içme suyunu kullanmak, kanalizasyonların ve altyapının düzgün olması, bir dizi oral fekal yoldan, ağız yoluyla bulaşan hastalıklardan hastalıkların azalmasına yol açmıştır. Ama yine de yapılan çalışmalar aşılanan ve aşılanmayan kesimler kıyaslandığında aşılanan grupların çok daha az hastalığa maruz kaldığını ya da hastalandıklarını göstermekte. Şimdi bu kapitalist dünya ve ilaç ya da aşı şirketleriyle ilintiye baktığımızda bir kere bu yatsınmaz bir gerçek, yani bu kuruluşların özel kuruluşlar olduğu, bunların hissedarları olduğu, kar amacı güttükleri ve tek amaçlarının kar olduğu, bunu yatsımak, bunu reddetmek ya da bunu göz ardı etmek mümkün değil. Ancak örneğin şu COVID olayında bir dönem sadece ülkemizde değil başka ülkelerde de bu virüs nereden çıktı? Bu bir laboratuvarda yapay olarak mı geliştirildi? Bunu acaba Çin mi ortaya çıkarttı ve dünyaya saldı sorusu çok tartışıldı. Şimdi benim anlamadığım bir durum, eğer öyle diyelim ki öyle oldu, gerçekten yapay olarak bir takım insanlar hani dünyaya kötülük yapmak için bu virüsü yaydılar, nüfusu azaltmak için yaydılar diyelim. O zaman korunmayacak mıyız bu hastalıktan? Ortada bir sorun var. Aşılar konusunda da evet, bir takım enfeksiyon hastalıklarına karşı aşı üreten ve buradan para kazanan kuruluşlar var, üreticiler var. Ama bu bizi aşıların yararını göz ardı etmemize neden olmamalı. Bizim bu konuyu, yararı konusunda aşıların göz ardı etmemizi engellememeli. Ama şu yapılmalı, tabii ki durup dururken ve gereksiz bir aşı kullanımı öneriliyor ise bunu bilimsel platformda tartışıp o aşının gerekli olmadığı ya da örneğin grip aşısı çok spekülasyona açık bir aşıdır. Hani herkesin grip aşısı olmasına örneğin ülkemizde gerek yok denir ama zaten isteseniz de, yani bütün Türkiye'yi grip aşısıyla bağışıklayacağız deseniz bile o kadar aşıyı temin etmeniz mümkün değil. O kadar aşı üretilmiyor zaten yeryüzünde. Bu durumda siz sadece belirli risk gruplarını, işte bildik belirli bir yaş üstündeki insanlar, çeşitli kronik süregen hastalığı olanların grip aşısıyla bağışıklanmalarını öneriyorsunuz. Ama buna karşı çıkanlar hayır, o aşı yararsız ve herkese uygulanmasına gerek yok diyorlar. Ama kimsenin zaten herkes, her sağlıklı bireyde grip aşısı olsun diye bir söylevi bulunmuyor. Şimdi baktığınız zaman bu açıdan biz çeşitli aşıların yararını düşünmemiz lazım. Bu nedenle belki çözüm ya da alınacak önlemler konusunda buna değineceğim ama ayrıntılı olarak. Bizim hayır o aşı şu olumsuzluğa yol açar açmaz gibi spekülasyonlara ve tartışmalara girmek yerine aşıların yararını ya da aşılanmayanlarda söz konusu hastalıkların ne tür olumsuzluklara yol açtığını göstermek, onları anlatmak herhalde en sağlıklı, en akılcı yol olacak diye düşünüyorum. Ama ilaç ya da aşı endüstrisinin, yani bir tekelin elinde, bir uluslararası kuruluşun üretici olduğu bir konuda ürünlerin bu kişiler tarafından üretilmesi elbette eleştirilebilir. Tabii gönül ister ki devletler yapsın aşıları. Ama baktığınız zaman aşıların da ücretlerini, yani bakanlıklar düzeyinde yapılan ihaleler, özellikle takvime giren çocukluk çağı aşılarında hani 1 doların altındadır her dozu. Örneğin hepatit B aşısının dozunu Türkiye 10 sente satın almaktadır. Yapılan ihalelerle bunların hani çok büyük paralar harcamadan da toplumu bağışıklamak mümkün. Yani isterdi ki ülkeler kendi aşılarını üretsinler örneğin Türkiye'de. Ama ne yazık ki öyle bir bilgiye eriştim, onu bir slide haline getireceğim. Bizde yıllar önce, tabii ki şu anda belki eskimiş diye düşünülecek bir takım teknolojileri kullanarak 20 küsur aşı üretilmekteydi. Yavaş yavaş bunlar hazırlandı. Şu anda Türkiye hiçbir aşı üretmiyor. Ama ilginçtir, bu aşıların üretiminin durdurulması hep askeri darbelerden sonra olmuş. Yani darbe olduktan 2 ay sonra 3 aşıyı kaldırmışlar takvimden. İkincisi olduğu zaman bir 5 aşıyı kaldırmışlar, üretimini durdurmuşlar. Bu da ilginç bir nokta diye eklemek istedim.
Oh, çok iyi. Ben de bir ufak ilavede bulunayım izninizle. Bu aşı karşıtlığı, bilim karşıtlığı bir de başka yerde aşı karşıtlığı ve bilim karşıtlığı ve inkarcılığı bir başka çok önemli noktada iklim sorununda da aynı şekilde paralel adeta bir şekilde ortaya çıkıyor ve bu konuyu ortaya koyan bilim insanlarının ağır tehditlere, hatta ölüm tehditlerine kadar varan bu yani komplo teorilerine, özellikle de bazı Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli çalışmalar yapan bilim insanlarına karşı da böyle şeyler geliştirildiğini de biliyoruz yani. İlginç bir paralellik var aynı şekilde.
Evet, tabii iklim krizine karşı çıkan ya da bunları yadsıyan insanların da hani pek bilimsel bir temele dayandırdıklarını söylemek mümkün değil görüşlerini. Bu aşı karşıtıyla ilgili tek tek ele almak için hani bu program yetmez ama örneğin işte aşıların içinde cıva var. Bu cıva zehirlenmesine yol açar. Argümanlardan bir tanesi budur. Aslında çoklu aşı, böyle flakon şeklinde 10 kişinin aşılanması için gerekli miktarı içeren şişelerde eskiden aşılar yapılırdı. Ve her seferinde bir çocuğa aşı yapılacağı zaman enjektör o flakonun içine sokulur, çıkarılır, çocuğa yapılır. Sonra ikinci çocuğa tekrardan çekilip aşının dozu uygulanırdı. Bu enjektör girip çıktıkça flakona bir kontaminasyon, bir bakteri bulaşı olmasın diye içine tiomersal adı verilen ve vücutta depolanmayan bir cıva preparatı konurdu. Antibakteriyel özelliği nedeniyle. Şimdi şu anda aşılar hemen hemen tamamı tek dozluk aşılar. Yani siz enjektör içinde aşıyı satın alıyorsunuz, uyguladıktan sonra atıyorsunuz kullandığınız enjektörü. Herhangi bir başka kişiye verilecek aşı yok o enjektörün içinde. O nedenle de içine koruyucu koymaya gerek yok ve konmuyor. Ama yıllar önceki bu cıva öyküsü hala gündeme getirilip cıva zehirlenmesine yol açar. Denir ki bunun şu anda geçerliliği yok. Bir diğer nokta, çocuklarımıza her sene yeni bir takım aşılar uygulanarak çok fazla yabancı madde veriliyor deniyor. Aslında bu da bizleri çok gülümsetmekte, çünkü 7-8 aşının kullanıldığı dönemde aşıların içinde yaklaşık 3000 kadar immünojen, yani aşının içerdiği mikroorganizma bölümleri var idi. O 7 aşının sayısı şimdiki 12'ye çıktı. Ve aşıların içinde 3000 değil 125-126 tane yabancı mikroorganizma bölümü var. Çünkü aşılar gün geçtikçe teknolojinin gelişimine paralel olarak çok daha saflaştırılarak kullanılmakta. Yani aşı sayısı artıyor ama verdiğiniz yabancı madde tırnak içinde bunun sayısı artmıyor. Üstelik siz aşı içindeki yabancı madde tehlikelidir, ben çocuğuma vücuduna yabancı bir madde vermeyeyim diyorsanız gıdalarla ya da solunarak alınan yabancı madde sayısının binlerin çok üzerinde olduğunu unutmamak lazım. Bu tarz söylevler hep ciddi bilimsel temele oturmadığından ben bilim karşıtlığı diye nitelendirilmesini doğru buluyorum. Eğer biraz irdelenip de konu ciddi bir şekilde incelenirse ne çok fazla yabancı madde veriliyor çocuklara, ne de içinde cıva ya da alüminyum. Alüminyum diyorsunuz mesela. Alüminyum zararlıdır deniyor. Adjuvan olarak kullanılan alüminyum. Şu hepimizin çok kolaylıkla kullandığı antiasit dediğimiz hani mideyi rahatlatıcı alkalen bir takım tabletler vardır. Bir alkalen tablette tek bir tanesinde bir aşının içindekinden 300 kez daha fazla miktarda alüminyum vardır. O zaman kimse alüminyumu falan aklına getirmeden bir antiasit atı veriyor ağzına.
Evet, çok sürede bitmek üzere ama yani ben bir de şeyi de burada acayip bir çelişki de dikkati çekiyor diye düşünüyorum. Yani bir yandan aşılarda artık olmayan, kullanılmayan cıvadan tehlikesinden bahsedilirken daha geçenlerde okuduğumuz bir haberde Açık Gazete'de de bahsettik. Cıva kirliliğinin okyanusların en derin çukurlarına kadar nüfuz ettiği, ta Mariana çukuruna yani 7000 ile 11000 metreden daha derinde yaşayan balık ve kabuklularda zehirli cıvaya rastlandı. Bununla uğraşılan ve çok hem insanlar hem de hayvanlar için yüksek derecede zehirli fetüsler için özellikle tehlike, ama bununla uğraşmak yerine aşıdaki cıva, olmayan cıva ile uğraşmayı tercih ediyor insanlar.
Evet,
üstelik COVID salgını için bir kurtarıcı olarak beklediğimiz şeylerden işte bir tanesi bir ilaç bulunması ise bir tanesi de bir aşının keşfi. Ama tabii şunu unutmamak lazım, aşı karşıtlığı daha da yükselse etkili bir aşı bulunduğu halde aşı olmayı reddeden insanlar toplumun çoğunluğunu oluşturursa bu aşının da bir faydası olmayacak. Salgın da sürüp gitmeye devam edecek.
Dolayısıyla tabii muhtemelen maske takmayı bile şu anda hala reddeden kesimin aşı yapmaya gideceğini herhalde pek görmeyeceğiz gibi geliyor.
Hem Fransa'da hem İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bu aşı COVID-19'a karşı geliştirilecek aşıyı uygular mısınız çıktığında diye yapılan anketlerde %22 ile %24 arasında toplum genelinde hayır uygulamam diyen insanlar var.
Evet.
Yapılan bir iki tane ön preliminer çalışmada.
Evet, bu da aşı karşıtlığının aslında ne kadar önemli bir konu olduğunu herhalde bir kez daha gözler önüne seriyor. Güzel Türkçemizde Allah akıl fikir versin diye bir söz vardı. Bunu söylemek geliyor senin üstünden başka. Ne söylenebilir bilmiyorum yani.
Evet. Tabii bu konunun süremiz ne kadar kaldı bilmiyorum ama bu konuyla...
Bitti süremiz.
Peki. O zaman bir daha sizinle bu nasıl çözülür ya da neler yapmalı konusunu bir başka konuşmaya bırakalım.
Tamam. Ayrıca bir de bu COVID aşısında son durum nedir? Ben bunu da merak ediyorum ama bu konuda da ileride bir başka program yaparız diye umuyorum. Özellikle aşılar piyasaya çıkmaya başladıktan sonra.
Başlayınca evet, daha vaktimiz çok konuşacak şeyimiz olacak herhalde.
Evet. Bugün Profesör Selim Badır konuğumuzdu. Aşı karşıtlığını konuştuk. Aşı serisine böylece devam etmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz Selim Bey.
Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
Çok teşekkürler.
Görüşmek üzere.
Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Bu şekilde de Açık Gazete'yi bitirmiş oluyoruz saat 10.03 civarında. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.